19. Üçüncü nöbet. Başrahibin zihnini uzun süredir meşgul eden bu hazine, artık Farya'nın oğlu gibi sevdiği kişinin gelecekteki mutluluğunu güvence altına alabilirdi. Gözündeki değeri iki katına çıkmıştı. Her gün hazinenin niceliğini vurgulayan Farya, Dantes'e günümüzdeki uygarlık düzeyinde 13-14 milyonluk servete sahip olan birinin dostlarına ne gibi iyilikler yapabileceğini anlatıyordu. O zaman ettiği intikam yemini aklına gelen Edmund'un yüzüne hüzün çöküyor ve günümüzdeki uygarlık düzeyinde 13-14 milyonluk bir servetle düşmanlarına nasıl kötülükler yapabileceğini düşünüyordu. Dantes, rahibin bilmediği Monte Cristo adasını biliyordu. Korsika ile Elba adaları arasında yer alan Pianosa'dan 25 mil uzaklıktaki bu adanın önünden defalarca geçmiş, hatta bir keresinde oraya demir atmıştı. Her zaman olduğu gibi, şimdi de tamamen ıssız olan bu ada, bir volkanik patlama sonucu denizin dibinden yüzeye fırlamışa benzeyen neredeyse koni şeklinde bir kayalıktı. Dantes, Farya'ya adanın planını çizerken, Farya Dantes'e hazineyi bulmak için başvurulacak çareleri anlatıyordu. Ama Dantes, yaşlı adam kadar coşkulu ve inançlı değildi. Kuşkusuz artık Farya'nın deli olmadığından emindi ve deli sanılmasına yol açan o hazineyi keşfetme yöntemi rahibe hayranlığını daha da arttırıyordu. Ama aynı zamanda bu hazinenin bir zamanlar var olduğu varsayılsa bile hala aynı yerde olduğuna inanamıyordu ve hazineye hayal ürünü olarak bakmasa da en azından artık orada olmadığını düşünüyordu. Bu arada kader adeta tutukluların son umutlarını yok etmek, onları müebbet hapse mahkum etmek ister gibiydi. Başlarına yeni bir felaket geldi. Uzun süredir yıkılmaya yüz tutmuş gibi görünen deniz kenarındaki dehliz yeniden düzenlenmiş, temelleri onarılmış ve Dantes tarafından yarısı doldurulan gedik devasa kaya bloklarıyla kapatılmıştı. Hatırlanacağı gibi başrahip tarafından genç adama önerilen bu önlem alınmasa kaçma girişimleri ortaya çıkacağı için bahtsızlıkları katlanacaktı. Onları kesinlikle birbirlerinden ayıracak yeni, diğerlerinden daha güçlü, daha acımasız bir kapı üzerlerine kapanacaktı. "Gördüğünüz gibi," diyordu genç adam dingin ve hüzünle Farya'ya. "Tanrı sizin bağlılık olarak adlandırdığınız şeyin karşılığını bile benden almak istiyor. Size sonsuza kadar yanınızda kalacağıma söz vermiştim ve artık sözümü tutmak bana bağlı değil. Hazineye sizin gibi ben de ulaşamayacağım. Buradan ikimiz de çıkamayacağız. Zaten dostum, benim gerçek hazinem, anlayacağınız gibi Monte Cristo'nun kasvetli kayalıklarının altında beni bekleyen hazine değil. Sizin mevcudiyetiniz. Zindancılarımıza rağmen günde 5-6 saati birlikte geçirebilmemizdir. Benim gerçek hazinem, zihnimi aydınlattığınız bilgi ışığınız. Hafızama kazıdığınız ve orada dil bilimsel anlamda dallanıp budaklanarak gelişen o dillerdir. Derin bilginiz sayesinde benim için çok kolaylaştırdığınız ve ilkelerinin netliğini özetlediğiniz o çeşitli bilimler, işte benim hazinem bu dostum. Beni bu yolla zenginleştirip mutlu ettiniz. Bana inanın ve içiniz rahat olsun. Bu benim için tonlarca altından, sandıklarca gümüşten daha değerli. O hazineler, sabah denizin üzerinde dalgalandıkları görülen, kara parçası sanılan ve yaklaşıldıkça buharlaşan, uçuşan, kaybolan bulutlar gibi belirsiz değil mi? Mümkün olabildiğince uzun süre yanınızda olmak, zihnimi donatan, ruhumu güçlendiren, dokunaklı sesinizi dinlemek. Bir gün özgürlüğüme kavuşursam girişeceğim müthiş ve olağanüstü işlerin düzenlemesini yapmak. O girişimlerin içini sizi tanıdığım zaman kendimi kaptırmaya hazır olduğum umutsuzluğun asla sızamayacağı şekilde doldurmak. İşte benim servetim. Bu servet hayal ürünü değil, bunu gerçekten size borçluyum. Ve dünyanın bütün hükümdarları, Sezar Borgia'lar bile bu serveti elimden alamaz. Sonraki günler iki bahtsız için mutlu değilse de en azından hızla geçip gitti. Hazineyle ilgili suskunluğunu uzun yıllardır koruyan Farya, artık her fırsatta ondan söz ediyordu. Tahmin ettiği gibi sağ kolu ve sol bacağı felç olmuş ve artık onları yeniden kullanacağı konusunda neredeyse bütün umudunu kaybetmişti. Ama her zaman genç arkadaşının kaçıp kurtulacağını düşünüyor, bunda teselli buluyordu. Kağıdın bir gün yıpranmasından ya da kaybolmasından korkarak Dantes'i yazıları ezberlemeye zorladı. Ve Dantes artık ilk kelimeden son kelimeye kadar hepsini ezbere biliyordu. Bunun üzerine birincisini bulsalar da gerçek anlamını tahmin edemeyeceklerinden emin olduğu için ikinci bölümü yırttı. Farya bazen saatler boyunca ona özgür kaldığı gün işine yarayacak bilgileri aktarıyordu. Özgür kaldığı günde, saatte, anda, sadece tek bir şeyi, şüphe uyandırmamak için yanına kimseyi almadan Monte Cristo'ya ulaşmayı ve oraya vardığında muhteşem kayalıkları bulmayı ve belirtilen noktayı kazmayı düşünecekti. Hatırlanacağı gibi belirtilen nokta ikinci oyuğun en uzak köşesiydi. Böylece günler hızla olmasa da katlanılabilir şekilde geçiyordu. Söylediğimiz gibi bir elini ve bir ayağını kullanamayan Farya'nın düşünsel yetileri tam anlamıyla geri gelmişti ve genç dostuna ayrıntılarını anlattığımız ahlaki bilgiler dışında yavaş yavaş o sabırlı ve ulvi tutsaklık mesleğini yoktan var etme becerisini öğretti. Böylece Farya giderek yaşlandığının farkına varma, Dantes ise neredeyse sönüp gitmiş ve hafızasının derinliklerinde gece uzaktaki silik bir ışık gibi süzülen geçmişini hatırlama korkusuyla sürekli bir şeylerle meşgul oluyordu. Her şey işte böyle, bahtsızlığın hiçbir zarar vermediği ve Tanrı'nın gözlerinin önünde kendi halinde sakince akıp giden yaşamlar gibi sürüp gidiyordu. Ama görünürdeki sükunetin altında genç adamın ve belki de yaşlı adamın yüreğinde, Farya yalnız kaldığında ve Edmund zindanına döndüğünde açığa çıkan, bastırılmış duygular, susturulmuş iç çekişler vardı. Bu gece kendisine seslendiğini sanan Edmund sıçrayarak uyandı. Gözlerini açıp karanlığın derinliklerini delmeye çalıştı. İsmi ya da daha doğrusu ismini inleyerek söylemeye çalışan bir ses kendisine ulaşmıştı. Yatağında doğrulduğunda endişesini yansıtır biçimde alnını ter bastı ve kulak kabarttı. Hiç şüphe yok ki inilti arkadaşının zindanından geliyordu. ''Ulu Tanrım!'' diye mırıldandı Dantes. ''Yoksa...'' Ve yatağını çekip taşı yerinden çıkardı. Dehlize dalıp karşı köşeye ulaştı. Döşeme taşı kalkmıştı. Edmund, sözünü ettiğimiz o biçimsiz ve titrek kandilin ışığında yatağının tahtasına kenetlenmiş, yine de ayakta durmaya çalışan yaşlı adamın solgun yüzünü gördü. Yüz hatları daha önceden tanıdık olduğunu ve ilk yaşandığında kendisini çok ürküten o korkunç nöbetin etkisiyle allak bullak olmuştu. ''Evet dostum,'' dedi kaderine boyun eğen Farya. ''Anladınız değil mi? Size hiçbir şey anlatmama gerek yok.'' Kederli bir çığlık atan ve kendini tamamen kaybeden Edmund haykırarak kapıya doğru atıldı. ''Yardım edin, yardım edin!'' Farya'nın kolunda hala onu durduracak kadar güç vardı. ''Susun!'' dedi. ''Yoksa mahvolacaksınız. Artık sadece sizi, tutukluluğunuzu katlanır bir şekilde sürdürmenizi ve kaçışınızı mümkün kılmayı düşünelim. Benim yaptıklarımı ve zindancılarımızın bizim düşüncelerimizi fark etmeleri halinde hemen yok edecekleri şeyi tek başınıza yapabilmeniz için size uzun yıllar gerekecek. Zaten rahat olun dostum. Terk edeceğim zindan uzun süre boş kalmayacak. Bir başka bahtsız benim yerimi alacak. O kişiye kurtarıcı bir melek gibi görüneceksiniz. Belki de sizin gibi genç, güçlü ve sabırlı olacak. Ben sizi engellerken o kaçmanıza yardımcı olacak. Yanınızda size bütün hareketlerinizi felç etmek için bağlanmış bir yarı ceset olmayacak. Kuşkusuz Tanrı nihayet sizin için bir şeyler yapıyor. Size aldığından fazlasını veriyor ve ölmemin tam zamanı.'' Edmund ellerini kavuşturup haykırmaktan başka bir şey yapamadı. ''Ah dostum, dostum susun!'' Ardından bu beklenmedik darbeyle sarsılan gücünü ve yaşlı adamın sözleriyle kırılan cesaretini yeniden topladı. ''Ah!'' dedi. ''Sizi daha önce kurtarmıştım. Bir kez daha kurtaracağım.'' Ve yatağın ayak ucundan hala üçte biri o kırmızı sıvıyla dolu olan ufak şişeyi çıkardı. ''Bakın, içinde o kurtarıcı sıvıdan hala var. Çabuk, çabuk bana bir kez daha ne yapmam gerektiğini söyleyin. Başka bilgiler verecek misiniz? Hadi konuşun dostum, sizi dinliyorum.'' ''Umut yok,'' dedi Farya başını iki yana sallayarak. ''Ama önemli değil. Tanrı yarattığı ve yüreğine yaşam sevgisini derin bir şekilde kazıdığı insanın bazen çok kederli ama daima çok değerli varlığını koruması için elinden geleni yapmasını ister.'' ''Ah, evet, evet.'' diye haykırdı Dantes. ''Sizi kurtaracağımı söylüyorum.'' ''Tamam o zaman, deneyin. İçimin ürperdiğini, kanın beynime yürüdüğünü hissediyorum. Dişlerimi takırdatan ve kemiklerimin birbirinden ayrıldığı hissini veren o korkunç titreme bütün bedenimi sarıyor. 5 dakika içinde kataleptik atak başlayacak. 15 dakika sonra benden geriye bir kadavra kalacak.'' ''Ah!'' diye haykırdı yüreği kederle burkulan Dantes. İlk seferdeki gibi yapacaksınız. Yalnız bu kez uzun süre beklemeyeceksiniz. Şimdi bütün yaşam güçleri tükenmiş durumda ve ölümün, diye ekledi felçli kolunu ve bacağını işaret ederek. Yapması gereken işin yarısını yapması yetecek. Ağzıma 10 yerine 12 damla damlattıktan sonra kendime gelmediğimi görürseniz kalanını da ağzıma boşaltın. Şimdi beni yatağıma götürün çünkü ayakta duramıyorum. Edmund kollarını aldığı yaşlı adamı yatağına götürdü. Şimdi sefil yaşamımın tek tesellisi dostum, dedi Faria. Tanrı'nın bana biraz geç de olsa gönderdiği sizin gibi değerli bir dosta teşekkür ediyorum. Sizden sonsuza dek ayrılacağım bu anda sizi hak ettiğiniz bütün mutluluklara ve refaha kavuşmanızı diliyorum. Oğlum, sizi kutsuyorum. Diz çöken genç adam başını yaşlı adamın yastığına yasladı. Ama şu son adımda söyleyeceklerime özellikle kulak verin. Spada'nın hazinesi orada. Tanrı artık benim için mesafeleri ve engelleri ortadan kaldırdı. İkinci oyuktaki hazineyi görüyorum. Toprağın derinliklerini delip geçen gözlerim onca zenginlikle kamaşıyor. Kaçmayı başarırsanız, herkesin deli sandığı zavallı başrahibin deli olmadığını hatırlayın. Hemen Monte Cristo'ya gidip servetimizden yararlanın ve yeterince acı çektiniz. Şiddetli bir çırpınış yaşlı adamın sözünü yarıda kesti. Kafasını kaldıran Dantes, başrahibin gözlerinin kan çanağı gibi olduğunu fark etti. Adeta bir kan dalgası göğsünden alnına doğru yükseliyordu. ''Elveda, elveda!'' diye mırıldandı genç adamın elini titreyerek sıkan yaşlı adam. ''Elveda!'' ''Ah henüz değil, beni terk etmeyin, Tanrım ona yardım edin, yardıma koşun, yardıma koşun!'' ''Susun, susun!'' diye mırıldandı can çekişen başrahip. ''Beni kurtarırsanız bizi birbirimizden ayırmasınlar.'' ''Haklısınız. Ah, evet, evet, içiniz rahat olsun. Sizi kurtaracağım. Zaten çok acı çekseniz de ilk seferki kadar acı çekiyor gibi görünmüyorsunuz.'' ''Ah, yanılıyorsunuz. Daha az acı çekmemin nedeni, acı çekmek için daha az gücümün kalmasından kaynaklanıyor. Sizin yaşınızda yaşama inanç duyulur. Sanmak ve umut etmek gençliğin ayrıcalığıdır ama yaşlılar ölümü daha net görürler. Ah, işte, geliyor. İşim bitti.'' Görme duyum kayboluyor. Bilincim kapanıyor. Elinizi verin Dantes. Elveda, elveda. Tüm gücünü topladı ve son çabayla hafifçe doğruldu. Monte Cristo, dedi. Monte Cristo'yu unutmayın. Ve yeniden yatağına gömüldü. Nöbet korkunçtu. Kolları bacakları kıvrıldı. Göz kapakları şişti. Ağzından kanlı köpükler geldi. Bedeni hareketsizleşti. İşte bu keder yatağında, biraz önce orada yatan o bilge varlıktan geriye kalan buydu. Dantes'in yatağın başında yükselti yapan bir taşın üzerine koyduğu lambanın titrek ışığı, bu tükenmiş yüzü ve bu hareketsiz ve katılaşmış bedeni garip ve fantastik bir yansımayla aydınlatıyordu. Gözlerini başrahibe sabitlemiş bir halde kurtarıcı ilacı uygulayacağı anı cesaretle beklemeye başladı. Zamanının geldiğini düşündüğünde, bıçağı alıp ilk seferindekinden daha az direnç gösteren kenetlenmiş dişlerinin arasına soktu ve 10 damlayı tek tek akıttıktan sonra beklemeye başladı. Ufak şişede damlattığının yaklaşık 2 katı kadar sıvı daha vardı. 10 dakika, 15 dakika, yarım saat bekledi. Hiç kımıltı yoktu. Saçları dimdik olmuş, alnını buz gibi bir ter basmış bir halde saniyeleri yüreğinin çırpıntılarına göre hesaplıyordu. Ardından son bir girişimde bulunmanın zamanının geldiğini düşündü. Şişeyi Faria'nın morarmış dudaklarına yaklaştırıp açık kalan ağzındaki dişleri zorlamadan içindeki tüm sıvıyı boşalttı. Sıvının şok etkisi yaratmasıyla ihtiyarın bedeni şiddetle sarsıldı. Korkunç görünen gözleri yeniden açıldı. Çığlığa benzer şekilde iç çekti. Ardından titreyen bu vücut yavaş yavaş hareketsizliğe gömüldü. Sadece gözleri açık kalmıştı. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat akıp geçti. Bu bir buçuk saatlik endişeli bekleyiş boyunca dostunun üzerine eğilip elini kalbinin üzerine koyan Edmund, bu bedenin giderek soğuduğunu ve bu yüreğin çırpıntılarının giderek daha boğuk ve derinden geldiğini fark etti. Sonunda hiçbir yaşam belirtisi kalmadı. Yüreği son bir titreşimle durdu. Yüzü iyice soldu. Gözleri açık olsa da bakışları boştu. Sabahın altısı olmuştu. Doğmaya başlayan günün solgun ışığı zindana dolarken sönmek üzere olan lambanın aydınlığını bastırıyordu. Cesedin yüzüne vuran garip yansımalar, ara sıra yaşam belirtisine benzer görüntüler oluşturuyordu. Gündüz ile gecenin mücadelesi sürdükçe Dantes'in kuşkuları devam etti. Ama gündüzün zaferiyle bir cesetle baş başa olduğunu anladı. Bunun üzerine içini derin ve karşı konulmaz bir korku kapladı. Artık yatağın dışına sarkan o eli sıkmaya, birçok kez boşuna bir çabayla kapatmaya çalışsa da yeniden açılan o sabit bakan beyaz gözleri kapatmaya cesaret edemedi. Söndürdüğü lambayı özenle saklayarak, başının üzerindeki döşeme taşını mümkün olabildiğince düzgün yerleştirerek kaçtı. Zaten tam zamanıydı, zindancı gelmek üzereydi. Bu kez önce Dantes'e uğramış, ardından yemek ve çamaşır getirdiği Faria'nın zindanına yönelmişti. Zaten bu adamın olan bitenlerden hiç haberi olmadığı belliydi. O zaman Dantes, bahtsız dostunun zindanında neler yaşanacağını öğrenebilmek için tasvir edilemez bir sabırla bekledi. Yeraltı dehlizine girdiğinde yardım çağıran zindancının sesini duyabildi. Kısa süre sonra diğer gardiyanlar da içeri girdi. Ardından mesai saatleri dışında da olsa ağır ve düzenli adımlarla yürüyen askerlerin ayak sesleri duyuldu. Askerlerden sonra müdür geldi. Dantes, üzerindeki cesetle ilgilenilen yatağın gürültüsünü, yüzüne su atmaları talimatını veren ve tutuklunun kendine gelmediğini görünce doktorun çağrılmasını söyleyen müdürün sesini duydu. Müdür çıktığında Dantes halaycı gülüşmelere karışan birkaç merhamet sözcüğü işitti. ''Hadi, hadi!'' diyordu biri. ''Deli hazinelerine kavuştu. İyi yolculuklar.'' Onca milyon frangına rağmen kefeninin parasını ödeyemeyecek. ''Ah!'' dedi üçüncü bir ses. ''İf şatosunun kefenleri pahalı değil.'' ''Belki de din adamı olduğu için onun adına harcama yapılabilir.'' dedi içlerinden biri. ''O zaman çuvalına girme onuruna kavuşur.'' Edmund tek bir sözcüğü bile kaçırmadan dinliyor ama bütün bu söylenenlerden hiçbir şey anlamıyordu. Kısa süreliğine sessizliğin kesilmesiyle gardiyanların zindandan çıktığını hisseder gibi oldu. Bunun üzerine soluğunu tutarak sessizce ve hiç kımıldamadan orada bekledi. Yaklaşık bir saat sonra sessizlik giderek yükselen zayıf bir gürültüyle bozuldu. Müdür, arkasındaki doktor ve birçok subay eşliğinde geri dönüyordu. Bir an sessizlik oldu. Kuşkusuz yatağa yaklaşan doktor cesedi inceliyordu. Kısa süre sonra sorular başladı. Doktor, tutuklunun ölüm nedenini anlamaya çalıştıktan sonra onun öldüğünü bildirdi. Sorular ve cevaplar Dantes'i öfkelendiren bir kayıtsızlıkla dile getiriliyordu. Adeta kendisinin zavallı başrahibe beslediği sevginin bir parçasını herkesin paylaşmasını istiyordu. ''Bu söylediğinize üzüldüm,'' dedi müdür, doktorun yaşlı adamın gerçekten öldüğünü bildirmesi üzerine. Deliliğiyle herkesi neşelendiren ve özellikle gözlenmesi kolay olan uysal, zararsız bir tutukluydu. ''Ah!'' dedi zindancı. ''Onu denetlemeye bile gerek yoktu. Sizi temin ederim ki 50 yıl daha kalsa bile hiçbir kaçma girişiminde bulunmayacaktı.'' ''Yine de,'' dedi müdür, ''sizin kanaatinizden ve bilginizden hiç şüphe duymamama rağmen tutuklunun kesin öldüğünü anlamak için sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor.'' Yaşanan bir anlık sessizlik sırasında kulakları sürekli kirişte olan Dantes, doktorun cesedi ikinci kez incelediğini ve yokladığını düşündü. ''İçiniz rahat olsun,'' dedi bunun üzerine doktor. ''Ben öldüğüne kefilim.'' ''Monsieur, bildiğiniz gibi böyle vakalarda basit bir muayene ile yetinmiyoruz,'' diye ısrar etti müdür. ''Bütün belirtilere rağmen yasanın gerektirdiği formaliteleri yerine getirerek görevinizi tamamlayın.'' ''Demirler kızdırılsın,'' dedi doktor. Ama aslında bu çok gereksiz bir önlem. Demirlerin kızdırılması talimatı Dantes'in içini ürpertti. Aceleyle atılan adımlar, kapının gıcırtısı, zindandaki hareketlilikler duyuldu. Ve birkaç saniye sonra bir gardiyan içeri girip, ''İşte kor ve demir!'' dedi. Bir anlık sessizliğin ardından yanan etin cızırtısı duyuldu. Etin yoğun ve mide bulandırıcı kokusu Dantes'in olan biteni dehşetle dinlediği duvarın arkasına sızdı. Kömürleşmiş bu et kokusu karşısında alnını ter basan genç adam bayılacağını sandı. ''Kesinlikle öldüğünü görüyorsunuz Monsieur,'' dedi doktor. ''Topuktaki bu yanık kesin sonucu kanıtlar. Zavallı deli deliliğinden ve tutsaklığından kurtuldu.'' ''Adı Faria değil miydi?'' diye sordu müdüre eşlik eden subaylardan biri. ''Evet Monsieur ve bunun eski bir isim olduğunu iddia ediyordu.'' Zaten hazinesiyle ilgili konular dışında çok bilge, oldukça makul bir adamdı ama hazine söz konusu olduğunda iflah olmaz biriydi. ''Bu ruhsal bozukluğa monomani, yani tek bir düşünce sanrısı diyoruz,'' dedi doktor. ''Ondan hiç şikayet ettiniz mi?'' diye sordu müdür, başrahibin yemeklerini getirmekle görevli zindancıya. ''Sayın müdür, asla!'' diye yanıtladı zindancı. ''Asla! Tam tersine, eskiden hikayeler anlatarak beni çok eğlendirirdi. Bir gün hasta olan karım onun verdiği reçete sayesinde iyileşti.'' ''Ah ah!'' dedi doktor. ''Karşımda bir meslektaşımın olduğunu bilmiyordum. Sayın müdür, umarım onun için gerekli işlemleri yaparsınız.'' diye ekledi gülerek. ''Evet, evet, içiniz rahat olsun. Bulunabilecek en iyi çuvala sarılacak. Memnun kaldınız mı?'' ''Bu son formaliteyi sizin yanınızda yapabilir miyiz?'' diye sordu bir gardiyan. ''Elbette ama acele edin. Bu zindanda bütün gün kalamam.'' Yeni geliş gidiş sesleri duyuldu. Bir an sonra Dantes buruşmuş bir bes sesi işitti. Yatak yayları üzerinde gıcırdadı. Yük kaldıran bir adamınkine benzeyen ağır bir adım döşeme taşları üzerinde ağırlığını hissettirdi. Ardından yatak, üzerine bırakılan ağırlığın etkisiyle yeniden gıcırdadı. ''Bu akşam,'' dedi müdür. ''Bir ayin düzenlenecek mi?'' diye sordu subaylardan biri. ''Mümkün değil,'' diye karşılık verdi müdür. ''Şatonun rahibi dün benden Hires'e bir haftalık küçük bir yolculuk yapmak için izin istedi. Ona bu süre zarfında bütün tutukluların sorumluluğunu üstüme alacağımı söyledim. Zavallı başrahip bu kadar acele etmeseydi, ruhunu huzura kavuşturacak bir törenle uğurlanacaktı.'' ''Bak sen, demek Hires,'' dedi doktor mesleğine özgü bir inançsızlığı yansıtırcasına. ''O bir din adamı. Tanrı bu durumu dikkate alacak ve kendisine cehenneme bir rahip göndermenin şeytani keyfini tattırmayacak.'' Bu kötü şakayı bir kahkaha izledi. O sırada kefenleme işlemi devam ediyordu. ''Bu akşam,'' dedi müdür işlem tamamlandığında. ''Saat kaçta?'' diye sordu gardiyan. ''10-11 arası.'' ''Ölümün başında beklenecek mi?'' ''Buna ne gerek var ki? Zindanın kapısı o yaşıyormuş gibi kapanacak. Hepsi bu.'' Bunun üzerine ayak sesleri uzaklaştı. Gıcırdayan kilidi ve sürgüsüyle kapının gürültüsü duyuldu. Yalnızlığınkinden daha kasvetli bir sessizlik, bir ölüm sessizliği genç adamın buz tutmuş yüreğine kadar her yanı kapladı. O zaman döşeme taşını başıyla kaldırdı ve zindana sorgulayan gözlerle baktı. Zindan boştu. Dantes dehlizden çıktı.